Erkam Radyo'nun ve Erkam TV'nin sevgili izleyicileri, dinleyicilerimiz, sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Bu hafta Son Kale programımızda çok sevgili dostumuz Ersin Çelik, gazeteci, yazar Ersin Çelik dostumuz bizimle beraber. Sağ olsunlar bizi kırmadılar ve yoğun programları içerisinde teşrif ettiler programımızı. Ersin Bey'in bizim özellikle Büyük Aile Platformu ve İstanbul Aile Vakfı çalışmalarındaki desteğine ne kadar teşekkür etsek az. Çünkü kimsenin duymak istemediği, görmek istemediği bir konuyu biz gündeme getirmek istediğimizde Ersin Bey ve Yeni Şafak grubu hem bizim sesimiz oldular, soluğumuz oldular. Bu konudaki çalışmaları kamuoyuyla paylaşmamızda bize çok ciddi destek verdiler. Ve bizim çalışmalarımızın da ötesinde kendileri de özgün içerikler ürettiler. Ve bu içerikler çok kıymetli içeriklerdi. GZT'de özellikle üretilen içerikler hem genç bir kitleye hitap ediyor, hem de bu konuyu dünyada hiç kimsenin cesaret edemediği bir zaviyeden ele alan ve bunu gündeme getiren bir yayın grubu oldu GZT. Tabii bunun karşılığını da işte sansürler, yasaklamalar, çeşitli engellemelerle aldılar. Benzer bir süreci şimdi maalesef işte Gazze'de yaşanan zulüm hepimizin yüreğinde ağır bir yük, sancı. Gazze'deki bu zulüm sürecinde de dünya medyasında aynı tutumu görüyoruz. Bu her ikisi arasındaki paralellik ne kadar ilginç değil mi Ersin Bey? Bu paralelliğin altını çizecek hususları özellikle sizden istirham etsek.
Eyvallah abi. Şimdi bu küresel medyanın aslında son dayatması Gazze meselesine karşı duyarlı insanları sesini kesmek. Bu bir sansür politikası ama küresel medyanın burada daha başka büyük bir rolü var. İsrail'in hemen yanında durmak ve İsrail Gazze'ye bomba atarken onlar da kamuoyuna haber bombaları atıyorlar ve bizim zihinlerimizi, toplumların zihinlerini bulandırmak için düşünme, idrak etme, doğru karar verme, mazlumun yanında yer alma duygusundan uzaklaşmak için çok yoğun performans sergiliyorlar. Yani o bütün basın meslek ilkeleri, kuralları, öğretileri ki ben öyle bir şeye de inanmıyorum aslında. Bu iyice ortaya çıktı. O kendi koydukları kuralları, kendi yaptıkları putları teker teker yiyorlar şu anda. Çünkü bu küresel medya gücünü bugünler için oluşturdular. Yani bunun adını koymak lazım. Biz Müslümanlar olarak, bir Müslüman iletişimci olarak, gazeteciler olarak bu meseleye artık biraz buradan bakmamız gerekiyor. Bir din savaşıyla karşı karşıyayız. Gazze halkı bugün katledilmedi. Yani dönüp baktığımızda 1900'lerin başından, 1800'lerin sonundan beri sistematik bir Batı zulmü var orada. Başrolünde İngilizlerin olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Bir işgalden bahsediyoruz. Yani aynı İngilizler bugün bir hafta önce, bir hafta da değil, hastane katliamının koordinatını veren yayın organı aynı zamanda. BBC bir haber yayınladı. Analiz haber gibi görünüyor ama çok kısa bir haber. Ne denir ona? Adını vermedikleri bir okuyucudan gelen soruyu cevapladı BBC baş muhabiri. Şu anda Tel Aviv'de görev yapıyor. O adını açıklamadıkları okuyucunun sorusu Hamas'ın tünellerinin, okulların ve hastanelerinin altında olduğu söyleniyor. Doğru mu diye. O muhabir de evet doğru diye bir yanıt verdi. Bu resmen hastaneleri bombalayın.
Adres göstermek.
Bunu BBC yaptı. Yani.
Ama hemen sonrasında da dediler ki bu hastaneyi işte İsrail bombalamadı.
İslami Cihad'ın attığı
roketlerden biri düştü. Burada da bizim dezenformasyonla mücadele merkezinin özellikle
gayreti var, çalışıyor.
Gayretiyle ortaya
Anadolu Ajansı'nın, El Cezire'nin haklarını teslim edelim.
Evet.
Şimdi bu bakın ABCD planıyla gidiyorlar. Yani BBC hastaneyi bombalatırken New York Times da İsrail vurmadı. İşte Hamas'ın attığı roket parçası oraya düştü, yalanını servis etti. Bu bir görev paylaşımı. Dönüp baktığımızda bizim en hassas olduğumuz ve birlikte bu konuda çok zihnimizi yorduğumuz ve bir şeyler yapmaya çalıştığımız LGBT meselesinde de aynı durumla karşılaştık.
Her ikisinde de bir tutum sergilediğinizde nefret söylemi yaftasını yiyorsunuz.
Şimdi
mesela.
Bu sosyal medya platformlarının oluşturdukları politikalar var. Politikalar bu platformların anayasaları. Şimdi anayasadan kastım şu, 3 milyardan fazla Facebook kullanıcısı var dünyada. 2 milyara yaklaşan Instagram kullanıcısı var. İşte Türkiye'de sadece 50 milyondan fazla WhatsApp kullanıcısı var. Bunların politikaları var. Bu politikalar o şirketlerin, aslında Amerikan devletinin hazırladığı, başka ülkelere dayattığı, bakın kullanıcılara değil, sadece sana bana değil, izleyicilerimize değil, dinleyicilerimize değil, ülkelere de dayattığı bir şey, sözleşme. Yani şu gün Gazze'deki katliamların şiddetini, boyutunu Instagram'da özgürce yayınlayamıyorsun. Çünkü Instagram anında yapay zeka maharetiyle de içeriği kaldırıyor. Senin etkileşimini düşürüyor. Sana etkileşim verenlerin de etkileşimini düşürmekle tehdit ediyor. Yani bir ekosistem oluşmasına müsaade etmiyor. Dükkan onların çünkü. Bir de böyle bir şey var. Ama bugün Instagram'ı, Facebook'u, sosyal medyanın kendisini, yani bizim aktif olarak kullandığımız o MSN, Messenger döneminden beri baktığımızda bir özgürlük olarak algılıyorduk. Çünkü bize böyle pazarladılar, böyle sundular. Bize böyle cezbetti bu sosyal medya.
Bir özgürlük alanı dediler.
Evet, dilediğimizi konuşacağız, dilediğimizi yazacağız, her türlü fikrimizi beyan edeceğiz. Burada tam demokrasi olacak. İşte eşitlik olacak vesaire vesaire.
Yani böyle aslında mekanik işleyen bir yapı, kim ne yaparsa aynı sonucun doğacağına dönük bir zan, bir algı. Ama algoritma üzerinden karşıt görüşlerden birisinin yaptığı bir birimlik şeyin aldığı etkileşim belki milyonlar oluyor. Diğer onun karşıtı olan görüşün yaptığı bir birimlik bir içerik, etkileşim vesaire doğurduğu sonuçlar itibariyle çok cılız kalabiliyor. Dolayısıyla eşitlikçi ve özgürlükçü bir yer olmadığını biz hem LGBT meselesinde hem en son bu Gazze meselesinde çok net bir şekilde gördük. Görmeye de devam
Şimdi
ediyoruz.
Şimdi izleyicilerimizin aklına direkt şu soru gelecektir. Çünkü çok fazla muhatap oluyoruz. Peki biz burada ne yapacağız? Nasıl bir aksiyon almamız lazım? Reaksiyon göstermemiz lazım? Şimdi ne olursa olsun bizim o platformdan ayrılmamızı istemiyor bu şirketler. Yani Instagram kısıtlıyor, engelliyor ama Öner Karabayık buradan ayrılmasın diyor. Onu bir şekilde tutmak istiyor. O bir bağımlılık ilişkisi de oluşturuyor. Çünkü bir kullanıcının, bir abonenin ticari karşılığı çok büyük. Biz bunun çok farkında değiliz. Yani zaten temelinde şu var. Bu sosyal medyanın cezbedici yönü etkileşim bağımlı. Yani herkes bir tarafıyla etkileşim bağımlısı olduğu için engellendikçe ya da pasife alındıkça hırs yapıyoruz. Bakın. Çünkü bana kalırsa hani bunu psikologlar, psikiyatrlar açıklayabilir ama insanlığın böyle bir bug'ını buldular bu şirketler. Bir açığını buldular etkileşim üzerinden. Yani ekran ve zihin ilişkisine dair üzerine çok konuşmak gerekiyor. Belki ilimleri ve bilimleri yeniden ele almak gerekiyor. Bu çağı yeniden bir analiz etmeye ihtiyacımız var. Tahlilleri, teşbihleri, tespitleri, tedavileri yeniden koymak lazım. Bunlar farklı meseleler gibi algılanabilir ama bugün ne yiyeceğimize, ne giyeceğimize, nereye gideceğimize, kiminle arkadaş olacağımıza, hangi içeriği tüketeceğimize, hangi kitabı okuyacağımıza, hangi filmi izleyeceğimize, hangi karakterin fenomeni olacağımıza, hangi siyasi partiye, hangi ideolojiye oy vereceğimize, cinsel yönelimlerine kadar
bütün arzularımıza müdahale veriyorlar, manipüle ediyorlar. Bizi arzularımız üzerinden yönetiyorlar. Biz bir şeyi arzuladığımızı düşünürken aslında onların çektiği yere gitmiş.
Ve karar verilmiş, aslında kolaycılık da bu bir taraftan. Yani bizim adımıza karar vermiş oluyorlar. Yani bu sadece bugün İsrail'in Gazze katliamlarında o canlı izlediğimiz vahşette uluslararası medyanın direkt o saldırıların hemen yanında ortağı olması meselesi değil. Topyekün insanlık bir saldırı altında aslında. Yani batılı toplumlar da saldırı altında. Yani batıda LGBT'nin cinsiyetsizleştirmenin ya da fıtratı bozan cinsel yönelimlere bu kadar ilgi ve alakanın artmasında temel olarak iletişim var ve iletişimin şu anki şeyi, lokomotifi sosyal medya. Yani Tabii ki dijital platformlar, diziler, filmler bunlar ama 1940'lardan gelen bir dalgaydı. Bugün artık finallerini yaşıyoruz. Şimdi böyle bir nesil yetiştirdikten sonra, inşa ettikten sonra sen Gazze'yi çok rahat işgal edebilir misin? Edersin. Niye? Çünkü sana karşı koyacak bir irade ortada olmayacak.
Bir şuur yok.
Evet, şuur olmayacak.
Şuur ortadan kalkıyor.
Düşünce yok, ideoloji yok, fikir yok, cinsiyet yok.
Kimlik yok.
Kimlik yok. Aidiyet yok.
Bir de şöyle bir şey var Ersin Bey. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı çıktı ekranların karşısında 40 tane bebeğin kafasını kestiler dedi. Sonra Beyaz Saray bunu yalanladı.
Ama o yalanı kim söyledi önce? CNN muhabiri söyledi. Yani Amerika söyletti o yalanı.
Evet.
O yalan bir gazeteciye bir devlet tarafından ısmarlanmış bir dezenformasyondu.
Yani pervasız bir şey var. Ama bununla beraber bunu yani bu pervasızlığın geldiği nokta çok çarpıcı.
Hayır, Irak işgaline bakalım. Amerika Irak'ı kimyasal silah yalanıyla işgal etti mi? Etti. Filmlerini yaptı mı öncesinde? Yaptı. Bütün dünyayı, İngilizler dünyayı manipüle ettiler mi bu anlamda? İki devlet ve gidip Irak'ı işgal ettiler ve sonra da dediler ki kimyasal silah yokmuş, yanlış istihbaratmış. Yanlış istihbaratla bir ülkeyi işgal edip yani...
Milyonların kanına girdiler.
Rakam 1 milyon üzerinde sivilin katledilmesi. Bakın sadece işgalle kalmadı. Bugün Orta Doğu denen o coğrafyada bizim aslında hemen dibimizdeki DAEŞ terörünün ve karşısına konulan PKK terörünün temel nedeni Irak'ın işgalidir. Yani jeostratejik ve jeopolitik olarak baktığımız zaman bu işgallerin hala bedelini ödüyoruz biz. Bize ödetmeye çalışıyorlar.
Sebebi onlar.
Tabii canım.
Sonucuna katlanan biz.
Ve işin içinde her zaman medya var. Her zaman iletişim var. Enformasyon savaşları var. O yüzden bir gazeteci olarak ben diyorum ki bundan sonra gazetecilik standartlarını değiştirmek zorundayız. Batı'nın bize dayattığı standartlarda gazetecilik yaparsak biz Batı'nın uşaklığını yaparız. Batı'nın sözcülüğünü yaparız. Batı'nın evrensel, tarafsız, objektif gazetecilik şeyini yutarız, zehrini yutarız. Ve bizi takip edenleri de, bizi izleyenlere de bu zehri saçarız. Biz İslam ülkesiyiz. Hedef biziz. Hedef Müslümanlar. Gazze katlediliyor. Bir din savaşı çıkartılıyor. Ben bir Müslüman gazeteciyim. Bundan sonra gazeteciliği de yapacaksam bir Müslüman gibi yapmam gerekiyor. Zaten ben bir Müslüman gibi gazetecilik yaparsam Batı'nın bana dayattığı bütün o ilkeleri, ahlakları, normların üzerine çıkarım. Bakın üzerine çıkarım.
Bu zaten şöyle diyelim. 200 yıllık kafa karışıklığımızda belki bizi kendimize getirecek çok büyük bir
İnşallah.
Olay. Buna çok ağır bedeller ödeniyor. Dua edelim, niyaz edelim ki bu bedeller hafiflesin. Zulüm hafiflesin ama biz de buradan şu dersi çıkarmalıyız dediğiniz gibi. Modernizmin, Batı'nın bize koyduğu standartların ne kadar kof olduğu, içi boş olduğu tüm bu yakın tarihimizde yaşananlarla ve en son Gazze'de yaşananlarla ortaya çıktı.
Hümanizm büyük bir yalandı. Bunu bize pazarladılar, bizi böyle olmaya ittiler, sevk ettiler. Ama gördük ne kadar hümanist olduklarını.
Evet.
Biz artık yani Allah bizi affetsin.
Allah bizi affetsin.
Allah bizi affetsin. Gazze'li çocuklar bizi affetsin. Elimize müdahale edemiyoruz. Ama madem gazetecilik yapıyoruz, madem iletişimciyiz, madem bu işten ekmek kazanıyoruz, kitlelere hitap ediyoruz, bu bir nasiptir her şeyden öte. O zaman dilimizle biz bu zulme müdahale etmek zorundayız. Yani en azından orta derecede olmayı başarmamız.
Her birimiz sahip olduğumuz imkanların hakkını vermek.
Evet.
Bunu Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanacak şekilde kullanmak.
Bu arada Öner abi ben kalbiyle buğz edenlerin de çok önemli işler yaptığını gördüm. Nasıl gördüm? Hani o imanın en zayıf olanıdır. Hayır. Tamam ama buğz edemeyen çok insan var.
Allah muhafaza.
Çok insan var bunu görüyoruz. Yani buğz etmekten kastım şu. Benim annem şu anda işte 68 yaşında. Dua ediyor.
Allah hayırlı uzun ömür.
Dua ediyor. Ve dua ediyor İsrail'e. Buğz ediyor benim annem. Onun vazifesi bu. Ama benim vazifem şu anda dilimle düzeltmek. Allah elimizle düzeltmeyi de nasip etsin.
Amin. Amin. Bizi memur etsin bu zulme.
Vazifelendirsin.
Evet. Bu zulme karşı durmaya memur etsin inşallah.
Gazze'li çocuklar bizi affetsin, Allah bizi affetsin. Fakat şu anda şahit olduğumuz bu modern çağdaki iletişim imkanlarıyla şahitlik mesuliyeti çok ağır bir mesuliyet. Yani perişanlık, zavallılık burada başlıyor bizim için. Ama bir şuur, bir idrak etme, bir gerçekleri görme görüntülerini izliyoruz aynı zamanda.
Evet.
Gençler, bu hep eleştirdiğimiz yeni nesil, işte kafasını telefondan kaldırmamakla suçladığımız çocuklar Gazze meselesine çok duyarlılar. Sokaktalar, hamdolsun, eylemlerdeler, bireysel eylemler yapıyorlar. En azından gidiyor metroda şöyle bir eli tükenmez kalemle bir karton kağıda yazdığı sloganı gösteriyor gençler. Bunlar çok kıymetli. Bu çocuklar önemli bir vazife üstlendiler.
Allah sorumluluk sayılarını artırsın.
Sorumluluk aldılar. Benim elimden ne gelir ki, ne yapabilirim ki sorusunu havada bırakan, boşa düşüren mesele işte bir kardeşini uyarmaktır, bu bilince katmaktır. Bizim de vermeye çalıştığımız bu enformasyon savaşındaki yardımcılarımızdır bunlar, bu arkadaşlar. Çünkü biz böyle kitlelere ulaşabiliriz. Toplumları, sosyal medya varsa bunu bir nimet olarak kullanacaksak, diğer Müslüman ülkeleri, Batı ülkelerini, Avrupa'daki vicdanlı insanları, Siyonist olmayan Yahudileri, Evangelist olmayan Hristiyanları ikna edebiliriz. Biz bir insani müşterekte buluşabiliriz. Bunun için de bir eylem kültürüne ihtiyaç
var. Muhakkak. Bir de tabii şöyle bir realite de var. Bakıyorsunuz işte Avrupa'da Filistin'i destekleyen gösteriler yasaklandı. Ama on binler, yüz binler sokaklara aktı. Yani yasaklamakla baş edemeyecekleri bir duruş da var. Bir hissediş var. Dolayısıyla burada işte bizim son kale aile dememizde ve hep ona vurgu yapmamızdaki sebep de işte bu bahsettiğimiz şuurun, kimliğin nesilden nesile aktarılacağı ocağın aile olması.
Evet.
Ve o yüzden aile hedefte ve o yüzden aileyi hedefe koyan yapıların propaganda mekanizmasıyla bugün Filistin'de Gazze'yi hedefe koyanların propaganda mekanizması aynı şekilde çalışıyor. Ve aynı merkezden, aynı şeytani zekayla ve aynı yöntemlerle, her şeyleri aynı. Bakın hatırlayın, sizin yaptığınız içerikleri hemen kaldırdılar, sansürlediler. Bu süreçte Filistin'i destekleyen bütün içerikler ilk başta sansürlendi. Daha sonra işte nefret söylemi, bir yaftalama, işte siz teröristleri mi destekliyorsunuz? Hemen bir dezenformasyon, kara propaganda. Çok şükür ama biz artık onların silahlarıyla, tırnak içerisinde silahlanıyoruz. Oraları da biliyoruz ve oraları Müslümanca kullanacak şuuru da inşallah muhafaza edip nesilden nesile aktaracağız.
Yani mücadele etmenin yolu ve yöntemi çok fazla. Yeter ki biz niyetli olalım. İşte az önce örnek verdiğim o bir pankartla da mücadele, evet, edebiliriz. Demek ki yarın sosyal medyayı engellediklerinde, bizi tamamen oradan attıklarında, ki ben inşallah öyle bir şey yaparlar diye ümit ediyorum. Bu böyle beklentim var. Çünkü yaparlarsa, maruz kalırsak kendi platformlarımızı üretiriz. Bunun örnekleri var. İHA SİHA teknolojisinde, evet, nasıl aşama, evet, kat ettik. Yani kötü komşu ev sahibi yapar.
Hem de dert sahibi yapar. Maruz kalmaz, evet, gençlerimiz. Evet.
Ama buna da cesaret edemezler. Çünkü buradaki data onlar için her şeyden önemli.
Tabii.
Fakat bu eylem kültürü, senin de dediğin gibi abi, bizim toplumda hala güçlü. Çünkü aile güçlü. Bakın aile güçlü. Çocukları, gençleri sevk edecek. Ya da anne babaları hadi gidelim, hadi gidelim diye heyecanla bir aksiyon olacak gençler var hala toplumumuzda. Buna şükretmemiz gerekiyor. Batı bunu kaçırdı.
Kaybetti.
Üzerinden 50 yıl geçti neredeyse. Yani o hümanizm üzerinden kurdukları o toz pembe dünya başlarına yıkıldı. Daha da yıkılacak. Çünkü Amerika'da LGBT meselesinde yaşanan ayrışma bütün insani meselelere sıçrayacak bir süre sonra. Çünkü Biden İsrail'in Gazze'de yaptığı bütün katliamların altına imza atıyor. Yani yaşına başına bakmadan soluğu İsrail'de alan bir devlet başkanı.
Dışişleri Bakanı gidiyor diyor, evet, ki ben burada bir Yahudi, evet, olarak buradayım diyor. İşte, hangi kimliği ortaya koyuyor?
Bu arada Avrupa'da bir medeniyet olmadığını, Avrupa'nın medeniyetinin çöktüğünü yıllar önce Aliyev İzzet Begoviç bütün dünyaya söylemişti. Medeniyetin ne olduğunu ve bir Müslüman liderin savaşta bile nasıl davranılması gerektiğini de dersini vermişti. Tabii biz Aliyev'i okul gibi okumamız, hayat felsefesi yapmamız gerekirken onun en önemli cümlesi olan "unutulan soykırım tekrarlanır, soykırımı asla unutmayın" cümlesini unuttuğumuz için Irak'ın, Afganistan'ın,
Libya'nın,
Arap Baharı'ndaki birçok ülkenin, Suriye'de akan kanın durdurulmamasının neticede orada da bir soykırım yapıldı. Kitlesel saldırılar yapıldı. Temel nedeni bizim Avrupa'nın ortasında Müslüman bir topluma, halka yapılan soykırımı unutmamızdır.
Nisyan. Evet. İnsan kelimesinin iki kökü. Nisyan. Üns ve nisyan. Evet. İnsan ünsiyet üzere olup bağlarını kuvvetlendirdiğinde kurtuluşa doğru yol alıyor. Unuttukça da hazin bir son onu bekliyor. Son bir söz olarak bu boykot meselesine dair neler yapmak lazım Ersin Bey?
Kim elinden ne geliyorsa ben ürün almayacağım diyorsan bu bir duruştur.
Sonuçta aile en önemli evet. yerlerden birisi ailenin tüketim alanında.
Bunu ev içinde konuşmak mutlaka gerekiyor. Çocukların yanında konuşmak mutlaka gerekiyor. İyi örnekler var.
Evet.
Yani o bazı fast food restoranlarından bağımlı olan artık yeme bağımlısı olan çocuklar.
Oradaki işgalci askerlere yemek götüren markalar
evet,
var.
Evet markaların fotoğraflarını görünce birçok çocuğun vazgeçtiğini öğrendik, haberdar
olduk. Köşe yazılarınızdan evet. da okuduk.
Ben onu yazdım, iyi bir hikaye. Yani markayı boykot etmek şöyle düşünebilir. Ya ben hamburger yemesem, kahve içmesem ne olur ki? İşte bak para vermeden şey yapabiliyorsun, Gazze'ye destek olabiliyorsun. Böyle bir karşılığı var. Yani o bir fincan kahveyi, bu tabii ki çay bizim milli içeceğimiz. bir fincan kahveyi içmemekle sen Gazze'ye destek oluyorsun, farkında değilsin. Ya işte diyorlar ki bunlar franchise, buradaki şubeler. Küresel markadan bahsediyoruz. Tamam burada bir şubesi var, işletmecisi var, yatırımcısı var. Ama buradaki yatırımcı da buradaki boykotu görüp Amerika'ya baskı yapması gerekiyor. Bu kadar basit.
Buradan yani bir o birlerin hepsi yan yana geldiğinde Amerika'da Excel tablosu üzerinden
yüz kasa defterini tuttuklarında
karını, zararını tutan adamın böyle tüylerini diken diken edecek bir şey yaparsak onlar erdemliliklerinden bir doğruyu bulmayacaklar ama menfaatleri gereği en azından durmaları gereken yeri görecekler ve bilecekler. Biz de onlara bunu bildirmekle mesulüz.
Bu şuuru inşa etmemiz gerekiyor. Yerlilik ve millilik kavramını çok fazla kullanıyoruz ya. Yani bizim ürünlerle birlikte yerli ve milli bir zihne, nesile, topluma ihtiyacımız
İnşallah.
Var. Düşünce olarak ihtiyacımız var. Bugün maalesef Türkiye'de İsrail'i savunan, Filistinliler bizim davamız değildir, Arapların davasıdır diyen çok sayıda içerik görmeye başladık.
Onlar da toprak sattılar diye evet. bir şey saçtılar ortalığa. Siz onunla ilgili İsmail Halis ve siz çok ciddi bir şey yürüttünüz.
Allah razı olsun. Ama işte bu zihin bulandırıcı meselenin temelinde de etki ajanlığı var. İsrail'in aparatları var. Yani İsrail'in sosyal medyada ne kadar etkin, güçlü olduğunu bir kere daha gördük. Yatırım yapıyorlar. Üner abi sen analistsin, stratejistsin. Hani sonuçları çok iyi görebiliyorsun. Bizim bu sonuçları işte Gazze bize büyük bir fotoğraf olarak karşımıza çıktı.
Rabbim buradan hayrı tahsil etmeyi bize i̇nşallah. Nasip etsin ve Müslümanların ödediği bedeli hafifletsin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz
eyvallah,
Ersin abicim. Bu yoğun programında bize vakit ayırdın, teşrif ettin.
Derdimiz davamız Filistin, derdimiz davamız LGBT ile mücadele etmek. Allah bizi bu yoldan ayırt etmesin, ayağımızı sabit kılsın.
Amin.
Birliğimizi,
Amin.
Beraberliğimizi de daim etsin inşallah.
Allah var etsin, Allah sayılarımızı artırsın Amin. İnşallah. Amin. Önümüzdeki hafta da yine değerli bir konuğumuz var. Yine sizin de tanıdığınız Erem Şentürk.
Aynen.
Hümanizm vurgusu yaptınız. Biraz bu hümanizm meselesini inşallah önümüzdeki haftaki programda...
Teorik olarak da pratik olarak da çok güzel anlatır.
Evet onu açacağız. Filistin eşittir aile diyeceğiz. Ne alakası var diyeceğiz.
Çok ve alakası olduğunu da göreceğiz inşallah.
Anlatacağız inşallah önümüzdeki hafta. Sevgili dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz, bizleri dinlediğiniz için, bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşırsanız biz de oradan öğreniriz. Size daha iyi içerikler hazırlama yolunda kendimizi geliştiririz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz.